Ayrım 11.
Manyetiyle telefona gitti, Makelio'nun numarasını aradı. Karşısına Makelio'dan 3 kilometre beride oturan Pinadel çıktı. Pinadel, ben de onu arıyordum dedi ama telefonu yanıt vermiyor. Ata atlayıp çiftliğine kadar gideceğim, bakalım her şey yolunda mı? Blit, evet gitmen iyi olur dedi. Yeni aldığı boğa bu sabah köprünün altından gitti. Mrs. Blit korkuyla gözlerini açtı. Aman mı otur diye bağırdı. Evet doğru, üzüm yesin diye söylemediydim. Mrs. Blit, Walter aman tanrım dedi. 11. bölüm. Alice Chico tel kapının arkasından otobüsün gidişine baktı. Gözyaşları yanaklarında kurudu. Otobüs kapının önünden geçtikten sonra karayolunu gören yan pencereye geçti. Otobüs güneşli bir lekeden geçti. Karasörü bir an gümüş gibi parladı, sonra gözden kayboldu. Alice derin bir nefes aldı, sonra keyifli bir şekilde aldığı nefesi verdi. Gün bugündü. Yapayalnızdı. Kendini mutlu, biraz da suçlu hissetti. Yavaşça elbisesini kalçalarının üzerinden düzeltti, bacaklarını okşadı. Tırnaklarına baktı. Yo, tırnaklarıyla sonra uğraşacaktı. Lokantanın etrafına yavaş yavaş göz gezdirdi. Hala burnuna sigara kokusu geliyordu. Daha çok işi vardı ama gün onun günüydü ve işlerini yavaş yavaş yaptı. Önce dolaptan kocaman harflerle mukavvaya yazılmış kapalı yazısını aldı. Dışarı çıktı ve mukavva levhayı tel kapının yanındaki çiviye astı. Sonra içeri girdi, tel kapıyı kapatıp kilitledi. İç kapıyı da kapatıp kilitledi, anahtarı üzerinde bıraktı. Sonra bütün pencereleri dolaşıp pancurları indirdi ve kimsenin içerisini göremeyeceği şekilde ayarladı. Lokanta loş ve pek sessizdi. Alice bilinçle işlerini gördü. Kirli kahve fincanlarını yıkadı, yerlerine kaldırdı. Tezgahı masaların üstlerini sildi. Pastaları gözlenerek tezgahın altına yerleştirdi. Sonra yatak odasından süpürgeyi getirdi, yerleri süpürdü, tozu, çöpü, izmaritleri çöp tenekesine boşalttı. Tezgah ve masaların üstleri alacakaranlıkta pırıl pırıl görünüyordu. Alice tezgahın önüne geçti, taburelerden birine oturdu. Gün onundu. Kendini hoş ve hafif hissediyordu. Yüksek sesle, ''Neden olmasın?'' dedi. ''Pek fazla eğlendiğim yok. Getir bakalım.'' dedi. ''Bana bir duble viski getir, çabuk olsun.'' Ellerini tezgahın üstüne koydu ve dikkatle inceledi. ''Zavallı işten harap olmuş ellerim.'' diye fısıldadı. ''Sevgili ellerim.'' Sonra bağırarak, ''Şu viski de hangi cehennemde kaldı?'' dedi. Gene kendi kendine yanıtladı. ''Şimdi getiriyorum hanımefendi.'' Alice, ''Acele etsen iyi olur.'' dedi. ''Kiminle konuştuğunu iyi bil. Öyle ağzını yüzünü buruşturup durma, elimden kurtulamazsın. Gözlerim üstünde.'' ''Evet efendim.'' diye kendi kendine yanıt verdi. Ayağa kalktı, tezgahın arkasına geçti. Tezgahın en ucunda yere yakın küçük bir dolap vardı. Alice eğildi, kapısını açtı, uzanıp el yordamıyla bir şişe bourbon çıkardı. Raftan bir su bardağı aldı, şişeli bardağı tezgaha oturduğu taburenin önüne getirip bıraktı. ''Buyurunuz efendim.'' ''Masaya götür. Ben barlarda oturup içki içecek kadına benziyor muyum?'' ''Hayır efendim. Bir bardak daha getir. Bir de soğuk bir şişe bira.'' ''Peki efendim.'' Bütün hepsini kapının yanındaki bir masaya taşıdı, masaya dizdi. ''Şimdi gidebilirsin.'' dedi ve kendisi yanıtladı. ''Peki efendim. Ama çok uzağa gitme. Sana ihtiyacım olabilir.'' Bireyi bardağını boşaltırken kıkırdamaya başladı. ''Biri beni duysa deli der. Kim bilir belki de deliyimdir.'' Öbür bardağa bolca viski koydu. ''Alice.'' dedi. ''Hazır mısın? Haydi başla.'' Bardağı salladı, sonra yavaş yavaş içmeye başladı. Şerefe kaldırmadı. Acı, sek viskiyi dilinin üstünden geçirdi ve yavaşça yuttu. Damağındaki yanmayı hissetti. Viskinin sıcaklığı göğsünden midesine indi. Bardak boşaldıktan sonra bile dudaklarından ayırmadı. Sonra bardağı masaya koydu ve derin bir ah çekti. Nefes verirken viskinin tadını gene duydu. Şimdi de bire bardağına uzandı. Bacak bacak üstüne attı ve bardak boşalana kadar yavaş yavaş içti. ''Tanrım.'' dedi. Lokanta ise hiç bu kadar rahat ve sevimli gelmemişti. Pancurların arasından içeri ışık sızıyordu. Ya bir şey çıkar da gününü mahvederse? Önce kapıyı kırmaları gerekecekti. Kimseyi içeri almamaya kararlıydı. Bir bardağa iki parmak viski, diğer bardağa da dört parmak bira koydu. İçkinin tadını çıkarmak için birden fazla yol vardır dedi. Ve viskiyi tepesine dikti, birayı peşinden yuvarladı. İşte yeni bir buluş. Hiç de tadı aynı değil. İçme şekli içkinin tadını değiştiriyor. Neden daha önce kimse bunu akıl edemedi ama Alice sadece o buldu bunu. Birisi bunu yazmalı. İçkinin tadı içtiğin şekle bağlıdır. Sağ göz kapağında bir gerginlik vardı ve şimdiye kadar duymadığı bir ağrı damarlarından kollarına yayıldı. Ciddiyetle kimsenin bir şeyler bulmaya vakti yok dedi. Vakit yok. Yarım bardak bira koydu, üstünü viskiyle tamamladı. Acaba daha önce bunu deneyen oldu mu? Madeni peçetelik tam önünde duruyordu. Alice yüzünü metalde görebiliyordu. Merhaba çocuk dedi. Bardağı salladı, metaldeki görünümü yüzü gibi çarpıktı. Haydi çocuk, şerefine çocuk dedi. Biralı viskiyi üstte susamış bir adam gibi başına dikti. Ah dedi. Hiç de fena değil. Hayır efendim, siz bir şeyler buldunuz. Çok iyi. Metal peçeteliği kendini daha iyi görecek şekilde ayarladı. ama metalin yüzeyindeki bir çıkıntı burnunun ucunu kırıkmış, dibi de balonmuş gibi gösterdi. Ayağa kalktı, tezgahın etrafından dolaşarak yatak odasına gitti. Yuvarlak bir el aynası aldı, tekrar masaya döndü. Aynayı şekerliğe dayadı. Bacak bacak üstüne atıp karşısına yerleşti. Ha şimdi, size bir içki ikram edebilir miyim? Her iki bardağı da viski doldurdu. Bira yok dedi. Bira bitti, bunun çaresine bakmalıyız. Buzdolabına gitti, bir şişe bira daha çıkardı. Aynaya, bakın dedi, önce bir parça viski koyuyoruz. Çok değil, az da değil. Gerektiği kadar birayı ilave ediyoruz ve de işte... Bardaklardan birini aynaya doğru itti, diğerini de kafasına dikti. Bazı kimseler içki içmekten çekinirler dedi, çünkü kaldıramazlar. Ya, demek istemiyorsunuz, keyfiniz bilir. Israr etmeyeceğim ama ziyan olmasına da razı olamam. Öbür bardağı da içti. Yanakları soğuktan dolmuş gibi kıpkırmızı olmuştu. Aynayı yaklaştırdı, yüzünü dikkatle inceledi. Gözleri buğulu ve parlaktı. Bir saç telini eliyle itti. Eğleniyorsun diye kendini bırakmana gerek yok. Hiç haber vermeden Alice'in kafasına bir hayal belirdi ve birden aynayı yüzü koyun masaya bıraktı. Hayal o kadar güçlüydü ki onu yüzü koyun masaya bıraktı. Belki de odanın karanlık oluşundandır diye düşündü. Bunu düşünmek istemiyorum, nefret ediyorum bundan. Ama düşünce de, hayal de gitmiyordu. Loş bir oda, beyaz bir yatak, yatalak annesi, dimdik, kıpırdamadan gözleri ileriye dalmış, sonra beyaz bir el umutsuzca, yardım istercesine kalkıyor. Alice odaya ne kadar yavaş girerse girsin, o el korkunç bir zavallılıkla kalkar ve Alice bu eli bir an tutar, sonra yavaşça yerine bırakıp çıkar giderdi. Ne zaman odaya girse el kalkmasın diye dua ederdi, kalkmasın ve vücudun geri kalanı gibi ölsün. Bunları düşünmek istemiyorum diye bağırdı. Nereden aklıma geldi bu? Elleri titreyince şişe bardağı çarparak tıkırdadı. Kadehini cömertçe doldurdu ve kafasına dikti. İçki boğazını yaktı, öksürdü. Midesi bulandı. Kusmamak için kendini zor tuttu. Bu senin hakkından gelir dedi. Başka şeyler düşünmek istiyorum. Kendisini şu anla birlikte yatakta hayal etti. Ama bu hayal çabuk geçti. İstediğin her erkeğe sahip olabilirdim diye övündü. Kafi derecede iltifat aldım. Ama Allah bilir pek azına yüz verdim. Dudakları şehvetle aralandı. Keşke fırsat elimdeyken yararlansaydım. Artık yaşlanıyorum. Hiç de değil, yalan diye bağırdı. Her zamanki gibiyim, hatta daha iyiyim. Ne yapacağını bilmeyen sıska kızları kim ne yapsın? Erkeğin esassız boylarından hoşlanmaz. Şimdi istesem erkekleri sinek gibi avlardım. Şişe artık yarıdan aşağı inmişti. Boşaltırken bir kısmını da döktü, kendi kendine kıkırdadı. Galiba biraz sarhoş mu oluyorum ne diye söylendi. Tel kapı vuruldu, bir erkek sesi. Burada kimse yok, sanki demin bir ses duydum gibi dedi. Bir kadın sesi yanıtladı. Bir daha deneyelim, belki gittikleri yerden dönmüşlerdir. Alice el aynasını yavaşça aldı, kendisini seyretti. Başını salladı, tek gözünü kırptı. Kapı tekrar vuruldu. Sana söylüyorum, burada kimse yok. Kapıyı bir dene bakalım. Alice tel kapının sarsıldığını duydu. Adam kapı kilitli dedi. Kadın konuştu. İçten kilitlenmiş, içeride mutlaka biri olmalı. Adam güldü. Ayakları çakıl taşlarını taradı. Eğer içeride birileri varsa yalnız kalmak istiyorlar demektir. Sen hiç yalnız kalmak istemez misin hayatım? Benimle yani. Kadın, hadi canım kapa çeneni, ben sandviç istiyorum dedi. Bunun için biraz beklemen gerekiyor. Alice kapı çalınmadan niye otomobilin sesini ve çakıl taşlı yolda yürüyen ayak seslerini duymadığını merak etti. Mayıştın mı ne diye düşündü. Arabanın uzaklaştığını işitti. Alice yüksek sesle hayırdan anlamıyorlar diye söylendi. Tam insanın başını dinleyip şöyle bir gün istirahat edeceği sırada el alem sandviç istiyor diye söylendi. Şişeyi kaldırdı, gözünü kısarak işine baktı. Pek bir şey kalmamış, korktu. Ya içkisi daha doyamadan biterse? Sonra başını salladı ve kendi kendine gülümsedi. O dolabın içinde iki şişe porto şarabı vardı. Bunu düşünmek ona güven verdi, yeniden bardağını doldurdu. Yudum yudum içmeye başladı. Şu an içki içen kadınların yanında durmak istemezdi. Söylediğine göre o zaman kadınların yüzleri çarpılıyormuş. Şu anda bundan hoşlanmıyordu. İşte Alice ona gösterecekti. Bardağındaki viskinin yarısını içti, sonra sallanarak ayağa kalktı. Bardağı büyük bir nezaketle, şimdi sen burada otur beni bekle dedi. Tezgahın kenarından dolaştı, sallanıyordu. Kalçasının az üstünü çarptı tezgahın kenarına. Eyvah morarılacak dedi. Yatak odasından geçerek tuvalete gitti. El bezini ıslattı, iyice kalınlaşıncaya kadar sabun sürdü, sonra yüzünü sildi. Burnunun ve çenesinin yanındaki çizgileri iyice sabunladı. Bezi parmağına dolayıp burun deliklerini ve kulaklarını temizledi. Sonra gözlerini kısarak suyla durulandı, aynaya baktı. Yüzü kıpkırmızıydı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Uzun bir süre yüzüyle uğraştı. Önce kremlendi, sonra havluyla kremi sildi. Havluyu kontrol etti, kir izlerine rastladı. Kaşlarını kahverengi bir kaş kalemiyle boyadı. Dudak boyasında biraz zorlandı. Cart kırmızıyı alt dudağından epey taştı. havluyla sildi, yeni baştan başladı. Dudaklarını taşıra taşıra kırmızıya boyadı. Sonra dudaklarını birbirine sürttü, dişlerine baktı, sürülmüş boyayı yine havluyla temizledi. Ruju sürmeden dişlerini yıkamalıydı doğrusu. Sıra pudradaydı. Pudra yüzünün kırmızılığını alacaktı. Sonra saçlarını fırçaladı. Saçını hiç sevmemişti. Saçının biçimi, havası derken ilgisi dağıldı. Yatak odasında başına sımsıkı gelen siyah bir fötür şapka buldu. Şapkanın siperi de vardı. Saçlarını toplayıp şapkanın içine soktu. Siperini de çapkın bir edayla çarpıttı. Hadi bakalım dedi. Kadının yüzü nasıl değişirmiş görelim bakalım. Keşke şimdi şu an gelse. Havası değişirdi herhalde. Yatak odasında bir şişe Belo diye çıkardı. Parfümü göğüslerine, kulak memelerine ve saçının ayrımına sürdü. Az bir şey de üst dudağına dokundurdu. Benim de koklama koşuma gidiyor dedi. Lokantaya doğru yürüdü. Biraz önce çarptığı yere çarpmamaya dikkat etti. Ortalık daha da kararmıştı. Bulutlar sıklaştığından içeri pek az ışık sızıyordu. Alice masasına oturdu, aynasını düzeltti. Güzelsin dedi. Pekala güzel sayılırsın. Bu akşam ne yapmayı düşünüyorsun? Dans etmek ister misin? Bardağındaki içkiyi boşalttı. Ya Kırmızı Ok şirketinin şoförü gelip de kapıyı vurursa ne olurdu acaba? İçeri alırdı herhalde. Ne şakacı çocuktu. Ona bir iki bardak içki verdikten sonra birkaç numara gösterirdi. Red diyecekti. Sen dünyanın en büyük şaklabanı olabilirsin. Ama benim de sana göstereceklerim var. Seninkinden hiç geri kalmaz. Aklı adamın ince beline ve kollarının kuvvetli kaslarına takıldı. Blucunun üstüne geniş bir kemer takardı. Blucunu iyiydi. Blucunu düşünmek. Önündeki fermuarın dibinde bakır bir düğme vardı. O düğmeye dair bir şey Alice'i üzdü. Bud'ın da öyle bir düğmesi vardı. Tam aynı yerde bakır bir düğme. Aklından çıkarmaya çalıştığı düğmeleri ama çıkaramayınca bütün dikkatini oraya çevirdi. Defalarca kendisine yalvarmıştı. Sonunda piknik sahasından birkaç kilometre öteye yürümüşlerdi. Bud yemeklerini taşıyordu. Katı yumurta, salamlı sandviç ve elmalı pasta. Elmalı pastayı satın almıştı ama Bud'a ben yaptım demişti. Bud yemeği beklememiş, canını yakmıştı. Daha sonra Alice nereye gidiyorsun diye sormuştu. Bud işim var demişti. Beni sevdiğini söylemiştin. Sahiden söylemiş miydim? Beni bırakmayacaksın değil mi Bud? Bak kardeşim seninle yattım hepsi bu. Seninle kontrat falan imzalamadım ben. İyi ama benim için ilk oluyor bu. Herkes için bir ilk vardır. Alice kendi kendine ağlamaya başladı. Yararı yok dedi aynaya bakarak. Bunlardan hiçbiri de işe yaramaz. Bir yudum viski içerken katıla katıla ağlıyordu. Şişenin sonunu da bardağına boşalttı. Ötekiler de ondan daha iyi çıkmamışlardı. Şimdi elinde ne vardı? Felaket bir işi vardı. Arada sırada yatak durumu oluyordu ama para kazandığı yoktu. Elinde olan buydu. Uyuzun biriyle evlenmişti. Evlenmişti işte. Allah'ın dağında oturuyorlar. Bir sinemaya bile gidemiyorlardı. Allah'ın belası lokantada sittin sene otur. Başını kollarına dayadı. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. İkinci bir Alice onun ağladığını duyuyor. O ikinci Alice omuz başında duruyor onu seyrediyordu. Adını memnun etmek için ağzıyla kuş tutuyordu. Başını kaldırdı aynaya baktı. Nur üst dudağına yayılmıştı. Gözleri kızarmış, burnu akıyordu. Kağıt peçeteliğe uzandı ki peçete çekti ve burnunu sildi. Kağıdı dertop edip yere attı. Yerleri niye temizliyordu sanki? Kimin umurundaydı? Onu aldırış eden mi vardı? Kimse yoktu. Ama o pekala kendine bakabilirdi. Kimse Alice'i itip kakamazdı. Gömücüye vardı onun. Viskinin son damlasını bitirdi. Şarabı yerinden çıkarmak da zordu doğrusu. Sendeledi, evyenin yanına düştü. Burnunun içinde bir baskı vardı ve nefesi burun deliklerinden hırıltıyla çıkıyordu. Şarabı tezgahın üstüne oturttu ve açacağı aldı. Şişeyi kaldırdı, açacağı mantara soktu ama mantar parçalandı. Mantarın kalanını parmağıyla içine etti, sonra sendeleyerek masaya döndü. Soda dedi. Bardağını koyu renkli şarapla doldurdu. Keşke daha viski olsaydı dedi. Ağzı kurumuştu. Bardağın gerisini susamışçasına başına dikti. İyiymiş dedi. Kıkırdadı. Bundan beri de şarabın tadını almak için viskiye atlık yapacaktı. Aynayı kendine çekti. Acıyla moruğun tekisin dedi. Sarhoş bir moruksun sen. Tevekkeli kimse seni istemiyor. Ben de istemezdim seni. Aynadaki görüntü çift değildi ama çift görüyordu. Alice'in görüş açısının ötesinde o da dönmeye başlamıştı. Bardağın geri kalanını içti, boğazına kaçtı ve kırmızı şarap ağzının kenarlarından attı. Bardağı denk getiremedi. Şarap masaya döküldü ama sonunda bardağını doldurabildi. Kalbi hızla atıyordu. Kalbinin atışını kollarında, omuzunda ve memelerinin damarlarında hissediyordu. Ağır ağır içti. Sızacağım. İyi ki sızacağım. İnşallah hiç ayılmam. İnşallah sonu olur. Sonu olur, sonu olur. Serserileri canın istemezse yaşamayacağını göster. Gösteririm işte. Sonra sineği gördü. Bu öyle alelade bir sinek değil, yeni doğmuş mavi bir sinekti. Bütün vücudu mavi bir pırıltıyla parlıyordu. Masanın üstüne konmuş, şarap gölünün kenarında duruyordu. Duyargalarını şaraba batırdı, sonra temizlenmeye başladı. Alice hiç kıpırdamadan oturuyordu. İğrenmekten tüyleri diken diken olmuştu. Bütün mutsuzluğu, düş kırıklıkları sinekte toplandı. Büyük bir gayretle çift görünen sineği tekleştirmeye çalıştı. Seni Köpeoğlu dedi yavaşça. Sen beni sarhoş sanıyorsun ama ben sana gösteririm. Gözleri dikkatle ama ürkek ürkek bakıyordu. Yavaş yavaş masadan yana doğru kaydı. Eliyle tutunarak yere eğildi. Gözlerini sinekten ayırmıyordu. Sinek yerinden kıpırdamamıştı. Emekleyerek tezgahın yanına gitti. Arkasına geçti. Paslanmaz çelik elyenin kenarında bir kurulama bezi vardı. Sağ eliyle bezi aldı. Dikkatle katladı. Bez hafifti. Muslukta ıslattı, sıktı. Köpeoğlu'na göstereceğim dedi. Kedi gibi tezgah boyunca yürüdü. Sinek hala orada, hala pırıl pırıldı. Aris elini kaldırdı. Bezi omzuna doğru attı. Adım adım yaklaştıkça vurdu. Şişe bardaklar, şekerlik, peçetelik hepsi birden yere düştüler. Sinek vız diye uçup havada bir daire çizdi. Aris kıpırdamadan durdu. Gözleriyle sineği izliyordu. Sinek tezgaha kondu. Atıldı, bir daha vurdu ama sinek tekrar havalandığında elindeki bezi fırlattı. Kendi kendine bu böyle olmayacak dedi. Sürünerek git, sürünerek. Ayaklarının altından yer kayıyordu. Elini uzattı tabureye, tutunup oturdu. Neredeydi bu? Vızıltısını duyuyordu. Kanatlarının çıkardığı öfkeli, sinir bozucu sesi. Ne de olsa bir yere bir zaman konacak diye düşündü. Midesinin içindekiler boğazına doğru yürüyordu. Sinek bir süre kavisler, sekizler, daireler çizdi durdu. Sonra odanın bir başından bir başına alçak uçuşlara başladı. Alice bekledi. Gözleri kararıyordu. Sinek tezgahın yanında piramit gibi yığılı duran mısır gevreği kutuların en üstündekine kondu. Tam M harfinin ortasına indi. Oradan da I'ya doğru yürümeye devam etti. Sonra hiç kıpırtısız durdu. Alice burnundan soludu. Bütün oda fır döndüğü halde sırf irade gücüyle sineğin etrafını net görüyordu. Sonra yine tezgaha uzandı ve parmakları tezgahın üzerinde ilerlemeye başladı. Sağ elini dikkatle kaldırdı. Sinek bir adım attı, sonra yine durdu. Kalkmaya hazırlanıyordu. Alice anladı. Havalanacağını sezdi. Vücudunun bütün ağırlığıyla atıldı. Islak bez karton kutuların üstüne indi. Kutular, bir dizi bardak, kase içindeki portakallar hepsi birden yerlere saçıldı. Tabii Alice de üstlerini. O da kırmızı, mavi ışıklar saçarak döndü, döndü. Çenesinin altında yırtılan kutudan saçılan mısır gevrekleriyle yatıyordu Alice. Bir ara kafasını kaldırdı, sonra tekrar yere koydu. Sonsuz bir karanlığın içine yuvarlandı. Lokanta loş ve sakindi. Sinek masanın üstündeki kurumakta olan şarap gömünün etrafını dolaşıyordu. Bir an tehlike var mı diye etrafına bakındı. Sonra bilinçle duyargalarını tatlı, yapışkan şaraba daldırdı. 12. Bölüm. Bulutlar kapkara ve ürkütücü bir şekilde her şeyin üstüne mor bir karanlık gibi çöktü. San Juan Vadisi'ndeki koyu yeşiller siyaha, daha açık yeşiller ıslak bir maviye dönüştü. Sevgili karayolunda sarsıla sarsıla ilerliyor, üstünü kaplayan alüminyum boya silahların o soğuk görüntüsüne benziyordu. Daha ileride güneye doğru bir bulut kümesi diğerlerinden ayrıldı, yağmur olarak düşmeye başladı. Otobüs biritlerin dükkanının önündeki benzin pompalarına yaklaşıp durdu. Küçük boks eldivenleri, bebek papucu, pandür gibi bir ileri bir geri sallanıp duruyordu. Otobüs durduktan sonra Juan yerinden kalkmadı. Motora bir daha gaz verdi, sesini dinledi. Sonra içini çekti ve kontağı kapattı. Van Brunt, burada ne kadar kalacağız diye sordu. Juan, ben şöyle bir gidip köprüye bakayım dedi. Hala yerinde duruyor. Juan, biz de öyle dedi. Levyeyi çekip kapıyı açtı. Biri ter kapıyı açıp otobüse doğru geldi. Juan'la el sıkıştılar. Biraz geç kalmadın mı? Sanmam, saatim geri kaldıysa bilmem. Pimpas otobüsten atlayarak yanlarına geldi. Sarışın otobüsten inişini kaçırmamak için önden atlamıştı. Coca-Cola'nız var mı diye sordu. Brit yok, birkaç şişe Pepsi'miz var. Bir aydır Coca-Cola gelmiyor. İkisi de aynı zaten. Hangisi Pepsi, hangisi Coca-Cola ayıramazsın dedi. Şu an köprü ne alemde diye sordu. Mr. Brit başını salladı. Eli kulağında. Sen de bir bak, ben durumu beğenmiyorum. Herhangi bir çatlak var mı? Brit tüm yere gidebilir dedi. Bir taraftan da uçlarını birbirine sürtüyordu. Üstünde öyle yük var ki zavallı sanki ağlıyor. Gel bir bakalım. Mr. Preacher ile Ernest, sonra Mildred, peşinden gelen Norma ile Camille otobüsten indiler. Camille profesyoneldi. Pimples hiçbir şey göremedi. Pimples, Pepsi Cola var dedi. İster miydiniz? Camille Norma'ya döndü. Norma'nın kendisi için değerini anlamaya başlamıştı. Sen de bir şey içmek ister misin diye sordu. Norma, olsa da olur dedi. Pimples düş kırıklığını göstermek istemedi. Brady ile Juan yoldan köprüye doğru gidiyorlardı. Juan başını arkaya çevirerek, biz köprüye bakmaya gidiyoruz dedi. Mrs. Pritchard otobüsün basamağından seslendi. Sevgilim, bana içecek bir şey getirir misin? Başka bir şey yoksa su da olur. Ayrıca şey nerede diye de soruver. Norma arkada dedi. Brit köprü yolunda Juan'la yan yana yürüyordu. Hemen her yıl çökecek diye beklerim dedi. Şöyle doğru dürüst bir köprü yapılsa da ben de yağmur yağdığında rahat rahat uyuyabilsem. Yatakta bile yağmurun damdaki sesini dinler, köprüden gelecek gümbürtüyü beklerim. Çökerken ne biçim bir gümbürtü çıkaracağını tahmin edemiyorum. Juan ona güldü. İşte onu ben biliyorum dedi. Çocukken Torreon'u anımsıyorum. Geceleyin patlamaları dinlerdik. Savaş demekti bu. Sanki savaşı severdik ama bu babamın bir süre evden gitmesi anlamına gelirdi. Zaten son gidişinden sonra bir daha dönmedi. Galiba başından beri bunun böyle olacağını biliyorduk. Brit ne oldu babana dedi. Bilmiyorum, birisi vurdu herhalde. Vuruşma oldu mu evde oturamazdı. Mutlaka katılacaktı. Ne için çarpıştığı da önemli değildi. Eve geldiğinde anlatılacak bir sürü öyküsü olurdu. Şu an güldü. Bize Pankovilla'yı anlatırdı. Bize anlattığına göre günün birinde bir kadın Pankovilla'ya sen benim kocamı öldürdün. Şimdi çocuklarımla ben açlıktan ölmek üzereyiz demiş. O zaman villanın pek çok parası vardı. Kendi basım evleri vardı. Kendi basım işlerini kendi yapıyordu. Muhasebecisine şu zavallı kadına 20 pesoluk banknotlardan 5 kilo şeki ver demiş. O kadar çok parası vardı ki sayamıyordu bile. Kadına hemen para bası verdiler. Sonra banknotları telle bağladılar. Kadın da çıktı gitti. O sırada bir çavuş, "Generalim biz o kadının kocasını öldürmedik. Sarhoştu, yakaladık, deliye tıktık." demiş. Onun üzerine Panço, "Gidin hemen herifi temizleyin. Kadını düş kırıklığına uğratmayalım." demiş. Brit, "Ben bundan bir şey anlamadım." dedi. Şu an güldü. "Biliyorum, Panço'yu da onun için severim zaten. Aman Tanrım, ırmak setin altını bayağı olmuş. Biliyorum, telefonla haber vereyim dedim. Kimseyi bulamadım. Tahta köprünün üstünde bir süre yürüdüler. Şu an ayağı köprünün zemine değdiği zaman altındaki suların titreşimini duyuyordu. Köprü titriyor, sallanıyordu. Kalasların içinde bir uğultu vardı ki suyun gürültüsünden daha korkunçtu. Şu an köprüden aşağı baktı. Payandalar sulara gömülmüş, ırmak etraflarından köpürerek akıyordu. Bütün köprü adeta titriyor, inliyordu. Onlar köprüde etrafa bakarken koskoca bir meşe ağacının sulara kapılarak sürüklendiğini gördüler. Ağacın gövdesi çarptığında bütün köprü sarsıldı, ağlar gibi sesler geldi. Ağaç suların altında kalan payandalara takılmıştı. Köprünün altından çığlık gibi kopma sesleri geldi. İki adam hızla kendini köprü başına attı. Şu an ne kadar çabuk yükselir diye sordu. Saatte tam 25 santim. Belki biraz iner, belki sele dönüşür. Şu an payandalara baktı. Gözleri su yüzeyine yakın tahta civatalara ilişti. Geçebilirim herhalde dedi. Hızla geçersem olur ya da yolcuları yürüyerek karşıya geçiririm. Ben de otobüste gider onları karşıdan alırım. Köprü nasıl acaba? Brit bilmiyorum dedi. Telefon etmeye çalıştım ama kimseyi bulamadım. Hadi diyelim ki bunu geçtin. Öbürüne geldin ki göçmüş, tekrar geriye döneceksin. Ya o zamana kadar bu da göçerse iki köprü arasında sıkışıp kalırsın. Yolcularla başın derde girebilir. Ne yapsam yolcularla başım derde girecek. Hele bir tanesi var ki. Yo, iki tane var. Ne yapsan gürültü çıkarıyorlar. Başıma geleceği bilirim ben. Van Bunt diye birini duydun mu? Ha, o köpoğlu mu? Evet tanırım. Bana 37 dolar borcu var. Ona yonca tohumu satmıştım. İyi çıkmadığını iddia etti ve de parayı ödemedi. Bütün memlekete böyle borçları vardır onun. Aldığı hiçbir şey iyi değildir. Ben ona verisiye şeker bile vermem. Allah bilir tatlı değil der para vermez. Yoksa otobüste o da mı var?